Ayrım 9.
Kale. Bahçedeki bütün çocukları tek tek hatırlıyorum. Ama onlardan bahsetmeden önce en önemli oyun yerimiz olan yukarıda adı geçen içi doldurulmuş havuzu anlatmalıyım. Ve de taşlardan oyulmuş üzerinde sarkıt ve dikit formları yer yer vaktiyle suların birikerek aktığı çukur çıkıntılar olan kale dediğimiz şadırvan kalıntısını. Havuzda su varken oradan aşağı minik bir şelale gibi şırıl şırıl sular akardı herhalde. Sonradan orası hastane olmaktan çıkıp evler kiraya verilmeye başlanınca çocuklar için tehlike olmasın diye doldurulmuş olmalı. O bizim kalemizdi ve de bize göre neredeyse kocaman bir kale kadar yüksekti. Güçlükle tepelerine tırmanır, oradan ortadaki saman doldurulmuş havuza atlar, savaş oyunları oynardık. Yıllar sonra oraya gidip de büyüdükten sonra gözüme küçük görünen yerlerin en küçüğü olduğunu görünce büyük düş kırıklığı yaşamıştım. Ben Burgazada anılarımı yazmaya başladıktan sonra zaman zaman birçok ortak anıyı paylaştığımız yakınlarım bana bir şeyler hatırlattılar. Mesela bir gün o kalenin samanları tutuşmuştu. Koca bahçe ağaçlarıyla evleriyle büyük bir yangını teğet atlatmıştı. Ben çıkış nedenini bilmiyordum. Kardeşimle Tatyos'un vaktinde bir orman yangınına neden olduklarını nasıl sonradan öğrendiysem, bunu da yeni öğrendim. Meğer şimdi her ikisi de Amerika'da yaşamakta olan kuzenim Bejo ve Alice yengemin küçük kardeşi Ara, o yıllarda çocukların merak sardığı bir sadizm örneği olan sinek akvaryumu hevesleri sonucu tutuşturuvermişler samanları. Sinekleri toplayıp bir şişeye doldurup akvaryum gibi seyre dururlardı o aralar. Bejo ve Ara şişeye doldurmaları yetmemiş ki bir de ekstradan tutuşturup seyre durmak gibi vahşi bir hevese kapılmışlar. Bunu da kimse görmesin diye kalenin orada yapmışlar. Alevler birdenbire samanlara yayılınca da korkup kaçmışlar. Bejo o kadar korkmuş ki saklanacağım diye kafasını büfenin altına sokmuş deve kuşu gibi. Sokmuş ama çıkaramamış. Sıkışmış kalmış mı? Evde de kimse yok. Arada büfeyi kaldıramıyor zavallım. Akşama kadar Bejo'nun kafası büfenin altında, arada yanında yere oturmuş, ikisi de zırlayarak büyüklerin eve dönmesini beklemişler, iyi mi? Allah'tan yangın etrafa yayılmadan çabucak söndürülmüştü de bir felaket olmadı. Bu olayı öğrenince eklemeden edemedim. Bejo bunu yıllarca herkeslerden saklamış. Mal sahibinin oğlu arkadaşımız Mehmet'e ölümünden bir yıl önce itiraf etmişmiş. Bu yıl da bana itiraf etti. Ben de yazdım. Can arkadaşım Deniz'in babası Doktor Selahattin amca kutu kutu mantar, çatapat, maytap getirir. Biz de onlarla bomba yapar. İki de bir filmlerden gördüğümüz kaleyi havaya uçurma harekatları gerçekleştirirdik. Denizler tam bitişiğimizdeki iki katlı evin üst katında otururlardı. Deniz benim en can arkadaşımdı. Yıllar dostluğumuzu etkilemedi. Seyrek de olsa hala görüşür, eski günleri anarak keyifleniriz. Zaman zaman da e-mailleşiriz. Ne de olsa devir, e-posta devri artık. Bizim ev onlarınkine göre biraz çıkıntılıydı. Dolayısıyla bizim yatak odasının yan penceresiyle onların balkonu biri yüksekte biri alçakta ama birbirini görür konumdaydı. İkimiz de annelerimiz tarafından cebren öğle uykusuna yatırıldığımızda, eğer hava çok sıcaksa ve Deniz annesinden balkonda yatma izni koparabilmişse, yattığımız yerden birbirimizi görür, fısıldaşır dururduk çaktırmadan. Onların balkon demirinden bizim pencerenin demir parmaklığına misinayla makaralı bir teleferik yapmıştık. Ucundan sarkıttığımız mandala, Texas Tom Mix gibi dergiler, şeker, çiklet, çikolata gibi şeyler bağlar, sık sık birbirimize hediyeler gönderirdik. O yukarıdan kolayca salıverir, ben aşağıdan malı teslim alınca mutlaka yerine başka bir şey bağlardım. Sonra da yukarıya geri çekerdi. Gidip gelen şeyler ne kadar saçma da olsa, işlem bizi o kadar heyecanlandırırdı ki büyük keyif alırdık. Sıkıntı içinde anneme uyuyor numarası yaparken, ansızın cama çat diye çarpan minicik bir şey içimi sevinçle doldururdu. Çok anarız Deniz'le o günleri. Bir ara kim bilir hangi yaramazlığının sonunda Deniz'in kolu kırılmıştı. Omuzundan bileğine kadar bedenini dik duran bir C harfi şeklinde bükük bir alçıyı büyük bir sıkıntıyla bir ay taşıdı. Tam o dönemde bir gece annemin lütfettiği özel izinle Savaşkan ailesi oğullarıyla birlikte beni de sinemaya götürdüler. Selahattin amca, Melahat teyze, ikisi de yok artık, Deniz ve ben. Alfred Hitchcock'un Arka Pencere filmi oynuyor. James Stewart, Grace Kelly. Ayağı alçıda olduğu için evden çıkamayan bir adam, oturduğu stüdyo tipi dairenin arka penceresinden dürbünle izlediği evlerden birinde işlenen bir cinayete tanık oluyor. Filmin sonuna doğru katil bunu fark ediyor ve adamı da öldürmeye geliyor. Adam tekerlekli koltukta kaçamıyor. Katil merdivenlerden tak tak çıkarken biz de Deniz'le tir tir titriyoruz. Bir heyecan, bir gerilim ki sormayın. Ben her korktuğumda Deniz'e sarılmaya kalkıyorum. Kolunun alçısıyla burun buruna geliyorum. Ekranda alçı, yanımda alçı. Büsbütün korkuyorum ve çığlığı basıyorum. İnanılmaz ve unutulmaz bir gece yaşıyoruz. Bunu da hala anarız Deniz'le ve hala televizyonda her gösterilişinde aynı keyifle izlerim o filmi. Şimdi biraz Selahattin amcadan bahsetmek istiyorum burada. Selahattin amca, bir bölümü Adalı Dergisi'nde yayımlanmıştır. Selahattin amcam, yani Doktor Selahattin Savaşkan, adanın belediye hekimi. Ona özel bir yer ayırmasam olmazdı vallahi. Ben bu anıları yazmaktayken. Bir ara yakın ada uzak ada Burgazada belgeseli yapıldı ve tüm adalılar bir araya gelerek izledik. Sevgili Deniz o sırada İstanbul'da olmadığından izleyememişti. Ve de bir gün bana geldi ve CD'yi birlikte izledik. Tabii nice anı tazelendi. Unutmadıklarımızı, unutamadıklarımızı bir araya topladık, paylaştık. Bir o anlattı, bir ben anlattım. Bir güldük, bir ağladık. Şaşırdık ne çok ortak anımız olduğunu gördükçe. Hani aslında bilirsiniz de tekrarlanınca şaşırırsınız ya öyle. Yahu sen bunu nasıl hatırlıyorsun veya hani bilmem kim vardı ya şeklinde cümlelerle kesilen anılar deşildikçe deşilir, aktıkça akar. Biz de birlikte o belgeseli izlerken bazen bir tek resimle, bazen bir tek isimle nerelere gittik? Yankoyu, evimizi, bahçemizi, teleferiğimizi, sinemalarımızı, oyunlarımızı, keyiflerimizi, çocukluğumuzu hatırladık. Ne sahneler geldi gözümüzün önüne, ne kokular geldi burnumuza. Ne gariptir insanın şu koku belleği değil mi? Anılarınız arasından bildik bir kokuyu çekip çıkardığınızda, o kokuyu ilk aldığınızla hatırladığınız zaman arasında kalan yaşanmışlıkların kötü izleri varsa bile hemen siliniverirler. Bir ara belgeselin sevgili Doktor Emilio Eden'in babası, bütün çocukların sevgilisi Doktor Rico'dan bahsedilen bölümünü izlerken, adanın tek doktoruydu deyince çocukluk ve gençlik arkadaşım, birlikte nice hayvanlar kurtardığımız eczacı Çetin, ''Ya babam da vardı yahu!'' diye bağırdı Deniz yanımdan. ''Evet, o da vardı tabii. Doğrusu ya, atlanmış belgeselde.'' Biz sahilde otururken bildiğimiz, tanıdığımız ve sevdiğimiz tek doktor, Doktor Rico'ydu. Sait Faik'in yakın dostu ve doktoru. Dünya tatlısı Doktor Rico Eden. Her sıkıntımızda koşa koşa gider, yüzünü görür görmez de adeta iyileşirdik. O bir hastaya gitmişse eğer, ya sevimli eşinin misafiri olur ya da şipşirin tahta evinin basamaklarında oturup yolunu gözlerdik. Dünya iyisiydi ve de tabii ki o da Yunanistan'a gitti. Sonra Medeni Bey bahçesindeki evde yaşamaya başlayınca komşumuz Doktor Selahattin çekmeye başladı biz çocukların derdini. Doktor Selahattin Savaşkan, benim Selahattin amcam. Uzun boylu, güler yüzlü, kibar bir adamdı Selahattin amca. Yıllarca belediye hekimiydi adanın. Az mı kahrımızı çekmiştir o bahçede. Zırt pırt düşer yaralanır, dosdoğru ona koşardık. Bakın şimdi onu hatırlayınca da tentür diyot kokusu geldi burnuma ve onun ''Ne yaptın yine kerata?'' diyen sesi kulağıma. ''Ay bir de bahçemizdeki hindi.'' Galiba burada yine ilgisiz bir parantez açacağım. Efendim bir ara bize göre dev bir hindi, uzun süre yani kesilip yenme zamanı gelene kadar dolandı durdu bahçemizde. Saldırgandı da üstelik. Silva'yı kovalayıp yere düşürmüş, tepesine dikilip orasını burasını iyice gagalamıştı bir kere. Korkudan dili tutulmuştu garibimin. Doğrusu ya, ben de o gün bugündür en vahşi hayvanlar dahil hiçbir hayvandan korkmadığım halde hindiden çekinirim biraz. Hindi bu, sağa solu belli olmaz, saldırır. Hindinin bahçemizde dolandığı dönemde bir gün becomuz duvardan düşmüş ve baş parmağının ucunu koparmıştı. Tabii ki Selahattin amca tedavi etmişti. O büyük katın ikiye bölündüğü yıldı ve biz arka tarafında oturuyorduk ve de tedavi süresince her gece evin yanından dolanıp diğer tarafa, Denizler'in evine pansumana götürmek benim görevimdi. Küçüğüm ama ablayım ya hesapta. Ne korkardık ne korkardık. Beco'yla el ele karanlık orman bahçenin içinde yürürken her an gulu gulu gulu ederek karşımıza dikiliverecek diye. Nereden bileceğiz o yaşta her kümes hayvanı gibi güneş batınca uykuya dalmış olacağını? Kapattım parantezi. Evet, öyle kibardı ki Selahattin amca. Hafifçe eğilerek selam verirdi hanımlara. Çok da uzun olduğundan zaten neredeyse hep biraz eğik tutardı başını. Uzun boylu insanların genel derdidir bu, bilirim. Melahat teyzenin şerrinden biraz çekinirdi Selahattin amca. Melahat hanım, onun güzeller güzeli eşi, aşk kıskancı. Sait Faik'le çokça yaptığı içki alemlerine sık sık ani baskınlar düzenlermiş vaktinde. Her seferinde ben sana o herifle görüşmeyeceksin demedim mi şeklinde başlayan tartışmalar uzar dururmuş günlerce. O herif yani Sait Faik ehli keyif mi ehli keyif, içkici mi içkici bilenler bilir. Selahattin amca da öyle. Engellemeye çalıştıkça Melahat vazgeçileceğine değişik değişik yerler keşfediliyor gizlice içmek için. Adının tek ve emektar sütçüsü Bulgar Pandeli'nin yani bizim Papu'nun sütçü dükkanında gizlice sürdürdükleri alemde baskına uğrayınca, çünkü Melahat teyze hiç yılmadan dolaşıyor peşlerinde gecelerce, cennet yolundaki mezarlıkta içmeye karar veriyorlar sonunda. Oraya bakmak aklına gelmez diye, gelse de gece vakti mezarlığa girmeye korkar diye. O mezarlık derseniz, Kınalı'ya bakan bir tepenin üzerinde, herkese ah ben ölünce buraya gömün ne olur dedirtecek kadar muhteşem manzaralı, denize nazır bir diyar. Buruna doğru en kenarda bir çift direğin tepesinde denizde elektrik kablosu olduğunu ve demir atmamak gerektiğini belirten, üzerinde ışıklandırılmış bir çıpa olan bir uyarı levhası var. İşte o ışıklı çıpanın altı daimi mekanları oluyor Sait Faik, Muvakkar, Reşat Bey, Genco Arkal'ın babası ve Doktor Selahattin'in. Bir gece öyle çok içip öyle çok gülüyorlar ki, gülmekten yuvarlana yuvarlana ta aşağıya denize düşüyor Sait Faik. Bu dediğim 1946'da. Ben bile doğmamışım daha. Bir Ocak gecesi ve o gecenin sonunda Mahalle Kahvesi kitabını Unutulmaz Gecenin Anısına diye imzalayıp Selahattin amcaya hediye ediyor. O pırtıl pırtıl sararmış kitabı gördüm sonradan. Ciltletmiş Deniz. Yıllar sonra Doktor Selahattin yaşlanıp hastalandığında üzerine kondurmak istemese de alıyor bir endişe tek oğul Deniz'i. Pat diye ölüverse babası nereye gömülecek? Çünkü Selahattin amcaya hiç dert değil o konu. O anı yaşayan insanlardan. Beni adada bir ağacın altına gömüverirsiniz demiş durmuş da yıllarca gömülecek küçük bir toprak parçası edinmemiş kendine. Zamanı gelip de yumunca gözlerini Doktor Selahattin, ada mezarlığında bir yer ayarlamaya çalışıyor Deniz. Bulabilene aşk olsun. Orası bir avuç yer, tıklım tıklım dolu. Sağa sola koşturmalar, onu bunu aramalar derken, Fırıncı Hüseyin'in yanındaki Polo Hüseyin, o sıralar cami mütevelli heyeti başkanı mı ne? Sen koy tabuta getir Selahattin amcayı, ben ayarlarım. Herkes kalkar, o yatar demiş. Selahattin amcanın naaşı adaya götürülünce bir de ne görsünler. Mezarlıkta ona ayrılan yer, tek ve son boş nokta olan o gecelerce alem yapıp keyif çattıkları ışıklı çıpanın dibi değil mi? Şimdi sen Bercühi ol, bunu öğren ve de yazmadan dur bakalım. Daha sonra Melahat teyzeyi de kaybettik. Kaderin bir şakası gibi onu da kocasının üstüne, vaktinde fırfır arayıp da bir türlü bulamadığı o gizli alem yerine gömdüler. Böyledir işte ada toprağı, çeker. Hem de kendine göre bir espri anlayışı vardır. Ağlatırken güldürür, güldürürken ağlatır. Gel de şimdi sil bakalım bunları belleğinden. Gel de unut. Denizlerin eviyle uzun binanın birleştiği yerin caddeye bakan tarafında tek katlı bir müştemilat vardı. Orada Fatoş'la Faruk otururlardı. Fatoş'un annesi babamla aynı fabrikada çalışırdı. Biz Fatoş'la biraz mesafeli ve o zamana göre biraz entelce bir arkadaşlık konumundaydık. Yani kitap değiş tokuşları falan yapardık, birlikte resim çizerdik. Ben ta çocukluktan hem iyi resim yapardım hem de iyi bir kitap kurduydum ha. Uzun binanın ilk alt katında annemin arkadaşı Avni Tantik, o da rahmetli, Misak Dayday ve oğulları Kerem Nuran otururlardı. İkisiyle dostluğumuz sürüyor. İnanılmaz derecede hırçın ve yaramaz olan küçük kardeş Nuran, şimdi Amerika'da Beyaz Saray'ın yemek sorumlusu. Kerem'le pek sık olmasa da fırsat buldukça görüşürüz. O zamanlar kimi günler diğer çocuklar deli deli koştururken biz Kerem'le karınca yuvalarını incelerdik. Arada bir arıları kesen, böceklerin bağırsaklarını falan inceleyen ve kesin genetik mühendisi veya cerrah olacak gibi görünen Kerem, ilgisiz bir meslek seçti büyüyünce. Kerem ve Nuran'ın üstünde Kiveliler otururdu. Abisi Petro bizden epey büyüktü ve bize katiyen yüz vermezdi. Kiveli ile ben, biz o bahçeden taşındıktan sonra da uzun yıllar arkadaş kaldık. Çocukluktan genç kızlığa geçişimiz birlikte oldu. Lise çağına kadar birçok anı paylaştığımız ve hemen hemen hiç kavga etmeden sürdürdüğümüz arkadaşlık, sırdaşlık, Ballidis ailesi Yunanistan'a göçene kadar sürdü. Ondan sonra da yıllarca mektuplaştık. Adadaki yıllarım ilerledikçe anılarım arasında sık sık yer alacak olan Kiveli Ballidis ile birbirimizin izini kaybettik. Ben bu anıları yazmaya başladıktan sonra günlerden bir gün aniden ondan sürpriz bir e-mail alana kadar "Sen benim çocukluk arkadaşım Bercük musun?" diyordu. Teknoloji. Kim bilir belki bu kitap bitene kadar görüşebiliriz de. O zaman arkasına eklerim. Onların üstünde oturan Keti ve Nino kardeşlerle biz o bahçeye taşınmadan çok önce arkadaş olmuştuk. Genç kızlık yıllarımıza kadar özellikle Keti ile arkadaş kaldık. Onlar da Yunanistan'a göçtüler tabii. Sonradan Keti'nin Kos Adası'nda bir kafeterya işlettiğini öğrendim. O yaşlarda bu göçmelerin nedenini bilmez, sevdiğimiz arkadaşların bir bir bizi özlemle bırakıp gitmelerine bir türlü akıl erdiremezdik. Ne çok Rum dosttan ayrıldık o yıllarda. Orta dairelerde altlı üstlü biraz tombulca olan Vangelaki ve de çok bilmiş Alkiler otururdu. Vangelaki uslu bir çocuktu. Biraz tombul olduğundan belki öyle vurdulu kırdılı koşturmalı oyunlara pek katılmazdı. Alki ise çok ukala ve sinir bozucuydu. Belki bizden biraz da büyüktü. Biraz daha genel kültür sahibi olmalıydı ki bu bildiklerini her daim sinirimizi bozmak için kullanırdı. Bizden iyi bildiği veya yeni öğrendiği bir şeyi bozuk plak gibi tekrarlar, beni deli ederdi. Sinirlenip sus be deyince de her seferinde düğmeye basılmış gibi sus değil marakas derdi. Bir türlü kafam basmazdı ne ilgisi olduğunu. Ne bilirdim o zamanlar sus ve marakas adlarında iki ünlü gemi olduğunu. O bilirdi ama anlayın işte bilmişliğin derecesini. Ay bir de bir aralar herkes bir uçurtma sevdasına düşmüştü de Kerem'in babası kocaman bir uçurtma getirmişti. Kerem da öyle dev uçurtmalara mandapola dendiğini öğrenmiş nasılsa bu bilgiyle Alki'ye hava atmaya kalktı. Vay sen misin bunu yapan? Alki hemen bunu da sinir bozma konusu olarak kullandı. günlerce hiç bıkmadan Keram'ın arkasından "Keram'ın mandapulası" diye bağırdı durdu. Keram'a çok insan Keram derdi. "Eh malum, Ermeni isimleri zaten zor gelir herkesin diline. Ben kendiminkinden bilirim. Bir de içinde yumuşak G varsa varın tahmin edin ne isimlerin nelere dönüştüğünü." Ama nedense Hariklia, Ksantippi, Triandafilos, Christoforos gibi isimler bile dile kolay gelir, hatta Schwarzenegger'e bile alışılır da, Keram'dı, Giragos'tu, Hayganuş'tu bir türlü becerilemez ülkemizde. Gitgide beter oldu üstelik. Ermenilik kendi başına tukaka bir şey zaten, bir de isimler mi bellenecek? Ben çok çekerim Bercuhi'den. Adınız? Bercuhi. Pardon, sinir. Nerede kalmıştım? Bahçedeki çocukları sayıyordum. Uzun evin en son dairelerinin bahçe katında Alice yengemin akrabası Arşalus Yayalar otururdu. Sigara hırıltılı kalın sesi ürkütücüydü. Çekinirdi bahçedeki çocuklar, ben hariç. O yaşlardayken bütün yaşlı insanlar pek meftun olurlardı bana. Arşalus Yaya'ya yaşlı dediysem öyle ihtiyar falan değil. Saçları simsiyah boyalı, kaşları rastıklı, eski kaşarlardan. Çoktan ölmüştür tabii. Oğlu Arto ve gelini Nuvart sık sık İstanbul'da kaldıklarından genelde yaramaz torunuyla yalnız kalan Arşalus Yaya, torunu Meline'yi uyutur uyutmaz "Bercuk" diye seslenirdi. "Eguka çocuğuz, hahve mepem de hımenk. Gel be çocuğum, bir kahve pişireyim de içelim." Pek de bayılmazdım o yaşlarda kahvenin tadına ama büyük yerine konulup kahve ve sohbete davet edilmek hoşuma giderdi. Sonra da beni karşısına alır, "Hadi inzi ağvur paner mi batmenayım? Haydi bana güzel bir şeyler anlat bakayım," derdi. Ben bıcır bıcır konuştukça, ta o yaşlardan gevezeydim zaten, keyiflenir, gülümser, arada bir de Ermenice tekerlemeler söylerdi. Gerçi hep güzel ve komik bir şeylerim olurdu anlatacak ama ne bilirdim o zamanlar, yaşlar ilerledikçe yalnızlığın büyüdüğünü, ağırlaştığını, küçük bir çocukla bile sohbete razı gelindiğini. Arşalus Yaya'nın torunu Meline 2 yaşındaydı daha. Kendine Mememuya dediği için herkes onu öyle çağırırdı. Ele avuca sığmazlığın derecesi ne sözle tarif edilebilir ne de yazıyla. Bir de önüne geleni ısırmak gibi tatsız bir illeti vardı ki, bahçedeki her çocuk mutlaka en az bir kere Mememuya tarafından ısırılmış ve ciddi yaralar almıştı. Dişlerini bir geçirdi mi yandın, etini koparma raddesine getirirdi. Şimdi ukalalık gibi gelecek ama vallahi bir tek beni ısırmazdı. Benimle oynamaya, özellikle de benimle denize girmeye bayılırdı. Bende de ta çocukluğumdan beri böyle miniklerle suda oynaşmak gibi garip bir keyif şekli vardır. Hala bayılırım küçük bir çocukla, hatta bebekle denize veya banyoya girmeye. Bu yüzden olacak aldığım keyif nasıl aksediyorsa onlara, onlar da hep suda herkesten çok bana güven duyarlar. Denize girerken feryat figan ağlayan her çocuk benimle atıverir kendini suların koynuna. Ben eski hayatlarımdan birinde Yunus falandım herhalde. Yunuslarla da yüzmeye bayılır ya insan. Laf aramızda neler vermezdim bir Yunus'la dost olmak için. Gençlik yıllarımda Adalar Su Sporları Kulübü'nde bir süre yüzme öğretmenliği yaparak hiç olmasa bu çocuk yüzdürme keyfimi bir güzel yaşadım doğrusu. Ayrıca hemen hemen bütün arkadaşlarımın çocuklarına da yüzmeyi ben öğrettim. Ay Jenev'in oğlu Carlo'yu hatırladım şimdi. Kendi çocuk dilinde suya taptapu derdi nedense. Beni denizde yüzerken nerede ve ne şekilde görse, annesiyle sahilde yürürken falan mesela, "Aman dur yapma tutun şunu" dememize kalmadan "Taptapu" diye bağırarak elbiseleriyle atıverirdi kendini denize, kollarıma. Eminim bunu kendisi hatırlamaz ama birdenbire karışıverdi hiç unutamadığım anılar arasına. Şimdi geçmiş olan gelecekten, biraz daha geçmişe. Nerede kalmıştım? Mememuya Meline'de. Melinecik de denizde bacaklarını belime, kollarını boynuma dolar. Sahilden bizi izleyen annesinin telaşla, "Aman Bercuk, dikkat et kızım, yüzüne çok yaklaştırma, aman ısırıverir şimdi" feryatları arasında ehvelet netameli yanağını yanağıma yapıştırır, ıslak ıslak tuzlu tuzlu şapır şupur öperdi inadına. Çıtı pıtı mini mini fındık kurdu Melinecik. Benim birkaç mislim tombul teyze bir kadın oldu büyüyünce. Avustralya'ya göç ettiler onlar da. Ha, bir de Madame Froso vardı tam bitişiğimizde, denizlerin alt katında. Kibar mı kibar, Rum asili bir kadıncık. Azıcık süslü, azıcık kokona, güler yüzlü, sevecen bir kadın. Bir gün bile şikayet etmezdi onca çocuğun bitmez tükenmez yaramazlığından, gürültüsünden. Bir kere de becomuz kaybolmuştu, bilmem hangi yaramazlığı ertesinde. Yine ada kazan biz kepçe aramış da bulamamıştık. Kim bilir hangi nedenden yiyeceği muhtemel dayağın korkusundan olacak, Madame Froso'ya sığınmışmış meğer. Çıkmamış ortaya saatlerce, saklamıştı onu kadıncık. Doyurmuş, uyutmuş, sonra da ateş püsküren yengemi sakinleştirerek dayak yemesine engel olmuştu. Ah, ne çok ruh rahmet isteyecek kim bilir, ben bu anılara son noktayı koyana kadar.